Ayrım 55. İstanbul Hatırası. Ahmet Ümit. Sayfa 543. Anlamıyor musunuz? Biz kurbanız. Sirkeci'deki arabalı vapur iskelesinin önüne geldiğimde duydum silah seslerini. Atatürk anıtına birkaç yüz metre kala. Üç patlama ardı ardına üç kez yırttı gecenin sessizliğini. Bir yerlerden çığlık çığlığa martılar kalktı. Gecenin sessizliğiyle birlikte kararlılığım da dağıldı. Arkadaşlarımı ihbar ederken sığındığım adalet duygusu kurşun sesleriyle paramparça oldu. Allah kahretsin, ne yaptım ben? Kanlar içinde yatan Yekta ile Demir'in görüntüsü geldi gözlerimin önüne. Atatürk anıtının önünde ilk kurban Necdet Denizel'in yattığı yerde. Ali ikisini de vurmuştu, sorup dinlemeden. Başka ne bekliyordum ki? Çocukluk arkadaşlarımı kendi elimle ölüme yollamıştım işte. Yardımcım da gerekeni yapmış, ikisini de öldürmüştü. Adem Yezdan onların mutluluklarını almıştı, ben de yaşamlarını. Ne yaptım ben diye bağırdım. Sesim arabamdan taştı, ıssız asfalt yolda yankılandı. Ne yaptın sen Nevzat? Sesim gökyüzünün karanlığında kanatlı hayaletler gibi uçuşan martıların rüzgarında dalgalandı. Ne yaptın sen? Sesim küçük dağlar gibi kıyıya yanaşmış, arabalı vapurların bordasına çarpıp döndü. Ne yaptın sen? Panik içinde emektarın gaz pedalına sonuna kadar bastım. Sanki durumun vahametini anlamış gibi kaportaları sarsılarak ileri atıldı gün görmüş arabam. 10 metre kadar gitmiştim ki yolun karşısından Yekta'nın cipinin gelmekte olduğunu fark ettim. Önce büyük bir rahatlama duydum. Demek arkadaşlarıma bir şey olmamıştı. Ayağımı gazdan çekip cipin ön camına baktım. Yekta'yı gördüm. Siyahlar içindeydi. Bedeni öne doğru eğilmiş, göğsüyle direksiyona yaslanmıştı. Işıktan bir rüzgar gibi geçti yanımdan. Beni gördüğünden bile emin değildim. Neler oluyordu? Yekta'yı izleyemezdim. Bariyer vardı aramızda. Bariyer olmasa da yetişemezdim zaten. Ya Ali ile Zeynep? Onlara ne olmuştu? Yekta kaçtığına göre onların başına bir iş gelmesin. Yeniden dokundum gaz pedalına. Saray burnundaki anıta yaklaşınca Zeynep'i gördüm. Sırtı yola dönüktü. Heykelin yanında duruyordu. Atatürk'le aynı yöne bakıyordu. Galiba elinde bir şey vardı. Sanırım tabancası. Aracımı aceleyle Gülhane Parkı'nın girişine uzanan köprünün üzerine bıraktım. Duydukları silah sesiyle alarma geçmiş, askeri garnizonun kapısındaki nöbetçi iki erin telaşlı bakışları altında yolun karşısındaki Atatürk anıtına doğru koştum. Yanılmamıştım. İki eliyle tuttuğu barettasını birine doğrultmuştu Zeynep. Ben de silahımı çıkardım. Atatürk heykelinin önünde önce Ali'yi seçebildim. Ama bu saçmaydı. Zeynep neden silahını Ali'ye doğrultsun ki? Derken yardımcımın arkasından Demir'in iri kafası göründü. Başında bir kasket vardı. Takma sakalı çenesinden aşağı kaymıştı. Hayır, Ali'ye değil, Demir'e çevriliydi Zeynep'in silahı. Evet, Demir rehin almıştı bizim Ali'yi. Önce yanlış gördüğümü sandım. Hayır, arkadaşım elindeki tabancanın namlusunu yardımcımın sağ şakağına dayamıştı. Şaşılacak şey, veteriner bizim Ali'yi rehin almıştı. Yüzü geldiğim yöne dönük olduğu için Zeynep'ten önce fark etti beni. Merhaba Nevzat. Buz gibi bir gülümseme vardı dudaklarında. Gözlerinde derin bir nefret. Demek sonunda buldun bizi. Ama geç kaldın. Silah seslerini duyduğumda öldü diye kahrolduğum arkadaşım sanki karşısında kanlı bir düşmanı varmış gibi küstah bir sesle konuşuyordu. Onu hiç böyle görmemiştim. Evet, mesafeli, duygularını belli etmeyen bir adamdı. Evet, çocukken rekabete giriştiğimiz çok olmuştu ama hiçbir zaman böyle kinle bakmamıştı bana. İlk kez o anda kesinlikle inandım cinayetleri arkadaşlarımın işlediğine. Evet, Demir böyle bir vahşeti gerçekleştirebilirdi. Kurbanlarını tek tek avlayıp acımasızca katledebilirdi. Üstelik bunu o muhteşem düzenliliğiyle, her şeyi en ince ayrıntısına kadar planlayarak, dakikası dakikasına hiç aksatmadan uygulayabilirdi. İyi de ona bunu yaptıran neydi? Handan'a duyduğu büyük aşk mı? En yakın arkadaşıyla evlenmiş olmasına rağmen unutamadığı o ilk aşk, o çırpı bacaklı kız. Handan hayattayken yapacak bir şeyi yoktu. Ne kadar kızarsa kızsın, Yekta'ya zarar veremezdi. Ama Handan öldürülünce hayattan öfkesini çıkarmak için iyi bir nedene sahip olmuştu. Yok edilmesi gereken gerçek düşmanlar. Ya Yekta, o nasıl alet olmuştu bu işe? Nasıl olacak? Karısının ve oğlunun intikamını almak için elbette. Artık çok geçti. Sakin ol Demir dedim içten bir sesle. Unuttuğu dostluğumuzu hatırlamasını umarak. Silaha, şiddete gerek yok. Konuşarak halledebiliriz. Kesin bir tavırla başını salladı. Bırak bu lafları Nevzat. Hiçbir şeyi halledemeyiz. Yok, asla uzlaşmayacaktı. Kollarının arasındaki Ali kıpırdayacak oldu. Elindeki tabancanın namlusuyla sertçe dürttü yardımcımın şakağını. Kıpırdama, dağıtırım beynini. O kadar kararlı görünüyordu ki Ali'nin beynini dağıtacağından ben bile emin oldum. Bizim Demir gitmiş, yerine bir canavar gelmişti. Kusura bakmayın başkomiserim dedi Ali mahcup bir tavırla. Kendi canı için endişe edeceğine, katilin eline geçtiği için utanıyordu aptal çocuk. Böyle olmazdı ama onu karşımda görünce kararsız kaldım. Arkadaşınızın katil olacağını düşünemedim. Öfkeyle sarstı yardımcımı Demir. Biz katil değiliz. Sesi küçük meydanda yankılandı. Anlamıyor musunuz? Biz kurbanız. Silahıyla anıtın zeminini gösterdi. Asıl katil o. Gösterdiği yerde Adem Yezdan'ın gırtlağı kesik bedeni yatıyordu. Üzerinde bu sabah gördüğüm giysiler. Katil Adem Yezdan ve adamları diye yineledi arkadaşım. Biz kurbanız. Bunu en iyi sen biliyorsun Nevzat. Onu yatıştırmak için sakin bir sesle onayladım. Biliyorum Demir. Onlar Handan'la Umut'u öldürdüler. Çılgına dönmüş gözlerini devirerek ekledi. Ve zavallı üç işçiyi. Daha fazla para kazanmak için, daha fazla güç için. Ve şehri mahvettiler. Bizim şehrimizi Nevzat. Onlar çocukluğumuzu çaldılar. Anılarımızı yok ettiler. Olanları anlamaya çalışan Zeynep'in kafası allak bullak olmuştu. Dayanamayıp sordu. Onu tanıyor musunuz başkomiserim? Nasıl tanımam Zeynep? Demir'in duyması için özellikle sesimi yükseltmiştim. O benim çocukluk arkadaşım. Sanki olan bitenden hiç haberim yokmuş gibi davrandım. Ne oldu burada? Sözlerimin hepsini duymuştu arkadaşım. Ne olduğunu ben anlatayım. Şu yerdeki alçağı bırakmak için buraya gelmiştik. Yekta'nın önerisiydi. Eski Roma'da arabalar hipodromu 7 kez döndükten sonra aynı yere gelirmiş ya. Son cesedi de ilk cesedi bıraktığımız yere bırakalım dedi. Çevrim tamamlansın diye. Gördüğün gibi öyle yaptık. Ama Yekta'yı bilirsin. Bu işler pek ona göre değildir. Sikkeyi cipte unutmuştu. Yüzünde şeytani bir gülümseme belirdi. Cesetlerin yanına sikke bıraktığımızı biliyorsun değil mi? Duraksadı. Sana tüyo vermek istediğimizden filan değil. Cinayetleri yazacak gazetecilere bu şehrin muhteşem tarihini hatırlatmak için. İstanbul'da yaşayan vefasızlar sürüsü hiç değilse gazetedeki yazılardan yaşadıkları yerin tarihini öğrensinler diye. Neyse, Yekta sikkeyi almak için cipe girerken birden senin delikanlı çıktı ortaya. Güçlü bir şekilde sarstı Ali'yi. İşte bu sert polis. Dur diye bağırdı Yekta'ya. Yanında da şu bana nefretle bakan güzel kız. Heykelin arkasında olduğum için beni göremiyorlardı. Yekta durmadı. Rahmetli Rauf amcanın ruhsatlı tabancasını çekmeye kalkıştı. Zavallım, zaten siyah çarşafın içinde rahat hareket edemiyordu. Galiba silah kumaşa dolandı. Fırsat bu ya, senin adam da anında bastı tetiğe. 3 el ateş etti. Daha ilk kurşunda yaraladı Yekta'yı. Eğer üzerine atılmasam son 2 kurşunu da çocukluk arkadaşımızın bedenine gömecekti. Üzerine atlayınca isabet ettiremedi. Söylediğim gibi başkomiserim diye yine kıpırdanmaya çalıştı Ali, Demir'in çelikten kolları arasında. Kısa sürede kendimi toparladım aslında. Başka biri olsaydı onu da indirirdim yere. Ama arkadaşınız olduğunu görünce tereddüt ettim. Doğru söylüyor. Saygıyla bakıyordu rehinesine. Beni görünce tereddüt etti. Yardımcımın kulağına mırıldandı. Keşke geçen sabah beni görmeseydin. Her şey daha kolay olurdu. Hayır, sadistçe bir oyun oynamıyordu. Samimiydi. Olan olmuş dedim tabancamın namlusunu yere indirerek. Daha fazla kan dökülmesine gerek yok. Bak Yekta da yaralıymış. At silahını da bir an önce onu bulup hastaneye yetiştirelim. Sanki çok komik bir şey söylemişim gibi gürültülü, sahte bir kahkaha döküldü dudaklarından. Takma sakalı çenesinden tümüyle kurtulup ince rüzgarda denize doğru savrulup gitti. Yapma Nevzat dedi eğlenceli bir tavırla. Boktan Hollywood filmlerindeki boktan polisler gibi konuşuyorsun. Anlamadın mı hala? bu iş buraya kadar. Gerçekten de anlamamıştım. Ne demek bu iş buraya kadar? Ne yani? Üçümüzü birden vurup buradan kaçmayı mı düşünüyordu? Yoksa kendisi için bir çıkış olmadığını mı anlatmak istiyordu? İkincisini anlamış gibi davrandım. Neden olmasın? Haklı gerekçeleriniz var. Onlar sevdiğiniz insanların ölümüne neden olmuşlardı. Ağır tahrik sayılır. İyi bir avukat, cinayetleri bu ruh halinde işlediğinizi, hiç kendini yorma diye kesti sözümü. En iyi ihtimalle 25 sene verirler bize. 25 sene hapiste yatamam. Aslına bakarsan 25 sene değil, bir gün bile duramam içeride. Sahte neşesinden tümüyle sıyrılmıştı. Çaresiz bir adamın yaralı sesiyle konuşuyordu. Anla artık Nevzat, bu iş bitti. Neyi anlayayım diyecektim, fırsat vermedi. Biraz daha konuşursak kararlılığını yitireceğinden korkuyor olmalı ki sertçe itti Ali'yi. Yardımcım boşlukta sallanırken tabancayı hızla rehinesinin üzerine çevirdi. Belki de ateş etmeyecekti ama bu riski göze alamazdım. Çünkü Ali Yekta'yı vurmuştu. Çünkü karşımdaki Demir benim tanıdığım Balatlı o çocuk değildi artık. 7 kişiyi gözünü kırpmadan öldürmüş bir katildi. Silahımı kaldırdım. Bir an göz göze geldik. Demir yapma. Bütün içtenliğimle yalvarıyordum. Lütfen yapma. Halledebiliriz. Acı bir gülümseme yayıldı geniş çenesine. Halledebiliriz. Hayır, inanmıyordu. Halledemeyiz Nevzat diye fısıldadı. Benimle işi bitmişti. Yüzündeki ifade değişti. Ani bir hareketle Ali'ye döndü. Tabancasını elinde tartıladı. Hiç kuşku yoktu tetiğe basacaktı. Ondan önce davrandım. Ardı ardına iki kez patladı silahım. Demir'in iri gövdesi ay ışığıyla aydınlanan küçük meydanda iki kez sarsıldı. Önce dizlerinin üzerine çöktü, sonra Adem Yezdan'ın yanına sırtüstü düştü. Hemen koştum. Başkomiserim dikkat edin diye uyardı Zeynep. Silah hala elinde. Tabanca hala elindeydi ama kabzayı tutamıyordu bile. Kendini toparlayan Ali uzanıp aldı tabancayı. Benimse artık umurumda bile değildi. Telaşla çöktüm yanına. Niye yaptın Demir? Niye? Gülümsedi. İşte bu arkadaşımın gülümsemesiydi. Hep aşina olduğum, biraz mesafeli ama o içten gülümseme. Başından beri rol yapıyordu Demir. Kendini öldürtmek istemişti. Silahtan arınmış elini bana uzattı. Tuttum. Avucu terliydi ama hızla soğuyordu. Dolunayın ışığında donuk donuk parıldayan gözlerini yüzüme dikti. Başka çaremiz yoktu diye fısıldadı güçlükle. Kusura bakma Nevzat, başka çaremiz yoktu. Sonra ilginç bir şey görmüş gibi bakışları Dolunay'a takıldı. Ne garip bir şey bu Nevzat, hiç böyle Dolunay görmedim demesini bekledim ama söylemedi. Hep aynı noktada öylece takılı kaldı gözleri. Bu tabancada kurşun yokmuş başkomiserim. Ali'nin sözlerini duymuştum ama hiç şaşırmadım. Demir doğru söylemişti. Onlar katil değil, birer kurbandı. Daha onlar kurbanlarını öldürmeden önce kurbanları Yekta ile Demir'i yok etmişti. Onları öldürdükleri insanların hayaletleri katletti. Tahmin ettiğim yerde bekliyordu beni Yekta, Handan'la Umut'un mezarlarının başında. Devasa iki selvi ağacının süslediği, Rauf amca ile Ayniye teyzenin de yattığı Eyüp'teki aile kabristanında. Dolunay uzun selvilerin arasından süzülüp bitkin yüzünü aydınlatıyordu arkadaşımın. Sırtını Handan'ın mezar taşına dayamıştı. Kalbinin hemen altında an be an büyümekte olan koyu renk bir leke. Mezarlığın gölgeli aydınlığında yorgun silüetimi görünce elindeki silahı doğrulttu. Ateş edeceğini sanmıyordum ama yine de uyardım. Benim Yekta, ben Nevzat. Tanıyınca gülümsedi. Merhaba Nevzat. Çöktüğü yerde kımıldadı. Canı yanmış olacak ki yüzü acıyla buruştu. Gel, seni bekliyordum. Omuzlarımda Demir'i öldürmüş olmanın ağır yükü, ayaklarımı sürükleyerek yaklaştım. Yaralanmışsın. Sözlerimi duymamış gibiydi. Geldiğim eski mezar taşlarıyla çevrili dar yola baktı. Hani adamların yok mu? Elimle görülmeyen karanlıkları işaret ettim. Aşağıdalar, yolun ağzında. Ambulans da çağırdım. Telefonumu bekliyorlar. Seni hastaneye götürmek için. Anlayışla gözlerini kırptı. Tamam, gideriz. Ama önce konuşalım. Aile kabristanındaki 4 mezar taşına baktı. Hem burada kendimi daha iyi hissediyorum. Kan kaybediyorsun diye uyardım. iyileşince yine geliriz. İnanmayan bir gülümseme yayıldı narin yüzüne. Hapishaneden izin mi alacaksın? Güya kurnazca bir bakışla karşılık verdim. Yaparız bir şeyler. Benimle hastaneye gelirsen söz, seni buraya yeniden getireceğim. İkna olmuş gibi davrandı. Biliyorum yaparsın. Tamam söz, hastaneye gideceğiz. Ama önce sana söylemek istediklerim var. Aslında benim de ona söylemek istediklerim vardı. Karşısına Handan'ın 3 yıllık mezarının ayak ucuna çöktüm. Beni niye dışarıda bıraktınız? Sitemimi gizlemeden açıkça sormuştum. Niye aranıza almadınız? Ne söyleyeceğini bilemezmiş gibi bomboş bakıyordu. Demir mi öyle istedi diye üsteledim. Şaşkın bir ifadeyle karıştı bakışları. Demir mi? Hayır, onu suçlama. İkimiz öyle istedik. Senin bir hayatın var. Seni hayata bağlayan bir kadın var. Seni bu işe bulaştıramazdık. Manidar bir sesle söylendim. Bulaştırmadınız mı? Boynunu büktü. Özür dilerim. Mümkün olsaydı seni hiç karıştırmazdık bu işe. Kusura bakma, senin huzurunu kaçırmak istemezdik. İsyankar bir tavırla söylendim. Keşke isteseydiniz. Keşke olanı biteni en başından anlatsaydınız. Benim de düşüncemi sorsaydınız. Belki Demir'in çılgınca fikirlerine kapılmanızı engellerdim. Ne? Sesi o kadar güçlü çıkmıştı ki galiba yine canı yandı. Hafifçe öksürdü. Ne? Bütün bunlar Demir'in fikri mi sanıyorsun? Anlamak istercesine baktım. Arkadaşını korumaya mı çalışıyordu? Hayır, en küçük bir yapaylık yoktu yüzünde. Yanılıyorsun Nevzat. Bu fikir benimdi. İlk ben kuşkulandım Handan'la Umut'un bir sabotaja kurban gittiğinden. İSD sayesinde tabii. Onların açtığı davayı öğrenmiştim. Önce inanmak istemedim. Ama biraz araştırınca kuşkularım arttı. Yine de emin olamadım. Öğrendiklerimi Demir'e anlattım. Manidar bir sesle mırıldandım. Demir'e, bana değil. Halbuki kanun adamı olan benim. Dolunayın ışığında solgunlaşan mavi gözleri kararsızca ışıdı. Sana neden anlatmadığımı bilmiyorum Nevzat. Belki senin de karını ve çocuğunu kaybetmiş olmandan. Belki omuzlarında yeterince ağırlık var diye. Belki Demir daha iyi anlar diye. Yüzümün gölgelendiğini fark edince düzeltmeye çalıştı. Biliyorsun, Demir hiçbir zaman vazgeçmedi Handan'ı sevmekten. Handan'ın ölümüyle ilgili öğrendiklerimi paylaşarak galiba bir tür özür diliyordum ondan. Siz gittikten sonra Handan'la evlendiğim için. Bir an kaçırdı bakışlarını. Tamam, senden de özür dilemeliydim ama. Ama benim hayatıma başka kadınlar girmişti diye tamamladım. Evlenmiştim. Sanki nefes almasını kolaylaştıracakmış gibi usulca kıpırdattı sırtını. Evet, öyle yapmıştın. Doğrusu senin yaptığındı. Ama Demir de benim gibi kurtulamamıştı geçmişin etkisinden. Üçümüzün de bildiğini artık gizlemeye gerek yok. Demir Handan'ı hep sevdi. Belki onu kaybettikten sonra daha çok sevdi. O yüzden yeniden dost oldu benimle. Evgenya'nın bu ilişki hakkında söylediklerini dile getiriyordu. Evet, o yüzden dost oldu benimle. Kötü bir şey de değildi bu. Çünkü Handan hep vardı. Çocukken de, gençken de. Handan hep aramızdaydı. Derinden gelen bir öksürük dalgasıyla kesildi sözleri. Yüzü, sırtını dayadığı mezar taşı gibi ölgünleşiyor, kalbinin altındaki koyu leke gitgide büyüyordu. Yekta, iyi değilsin, bunları sonra konuşsak. Kararlılıkla kesti sözümü. Hayır, hayır, ben iyiyim, şimdi konuşacağız. Basit bir öksürük hepsi bu. Demir çok yardım etti bana. Bak, yardım etti diyorum, yönlendirdi demiyorum. Eğer yönlendiren biri varsa o bendim. Adem Yezdan'la tanışmasını da ben istedim ondan. Adamı araştırmıştım. Papağanlara olan ilgisini de biliyordum. Demir kusursuz oynadı rolünü. Önceden kararlaştırdığımız gibi papağanlarla ilgili bir müzayedede tanıştı Adem'le. Hiç kuşkulanmadı Adem. Demir papağanlarını ölümden kurtarınca da büyük bir güven duydu ona. Beklemediğimiz bir iyilik bile yaptı bize. Papağanlarından birini verdiği Necdet Denizel'le tanıştırdı Demir'i. Olayın kaza değil, bizzat Adem Yezdan'ın emriyle yapılan bir sabotaj olduğunu da böyle öğrendik. Bir içki sohbetinde anlattı Necdet. Vicdan azabı çekiyordu ama korktuğu için bilirkişi raporunda yazdığı yalanı savunmak zorunda kalmıştı mahkemede. 55. ayrımın sonu. Sayfa 552.